Abu Talip Kutlubay evine karısı Zarife, ilk çocukları küçük Dağlı yanlarına alarak il merkezinden epeyce uzak başka bir bölgeye, bir köy okuluna gittiler. Oraya tayin edilmişlerdi. Bu yeni okulun şartlarına uyum sağlayarak çalışmaya devam ettiler. Çalışkan ve yetenekli bir öğretmen olan Zarife, kısa bir süre sonra burada baş öğretmen oldu. Ama o sıralarda Yugoslavya ile ilgili 1948 olayları patlak verdi. Şimdi Abu Talip yalnız bir eski savaş esiri değil, uzun zaman düşman ülkede kalmış şüpheli bir insan olarak da görülüyordu. Yalnız partizan yoldaşların safında çarpıştığını söyleyip kanıtlayarak kendini savunması hiçbir şeyi değiştirmedi. Herkes onu anlıyor, bazıları bu duruma çok üzülüyor ama onu savunmak için kimse ağzını açıp tek kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Onu il yönetim merkezine bir defa daha çağırdılar. Şahsi sebeplerle ve kendi dileğiyle görevinden ayrıldığına dair bir dilekçe daha imzalattılar. Abu Talip Kutlubayev'in ailesi işte böyle oradan oraya birçok yer dolaştıktan sonra 1951 yılının sonlarında Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boran istasyonuna geldi. 1952 yılının yazı her zamankinden daha sıcak ve bunaltıcı geçti. Güneş gökten alaz alaz ot yağdırıyordu sanki. Toprak öyle kızmış, bozkır öyle kurumuştu ki kertenkeleler bile kuruyan boğazlarını şişire şişire ağızlarını iyice açıp dillerini uzatarak insanlardan hiç korkmadan evlerin kapılarına kadar sokuluyor, başlarını sokacak bir serinlik arıyorlardı. Çaylaklar da yine serinlik arayarak olabildiğince yükseğe çıkmış, görünmez olmuşlardı. Onların çok yükseklerde kavurucu, yakıcı, sessiz sıcak dalgaları arasında yitip gittikleri, arada bir attıkları çığlıklardan anlaşılıyordu. Ama iş işti ve her zamanki gibi yapılacaktı. Trenler yine doğudan batıya, batıdan doğuya gidip geliyordu. Katarlar yine her zamanki gibi çoktu ve Boran'la da kavuşup ayrılıyorlardı. Devletin bu ana demir yolu hattında gelip gitmelerini cehennemi sıcaklıkta durduramazdı. Hayatın akışı devam ediyordu. Demir yolunda kalın eldiven takmadan çalışmak imkansızdı. Eldivensiz ne taşa dokunabilirsiniz ne demire. Güneş tepede kor ateşli bir maltızdı sanki. Su her zamanki gibi tankerle uzaktan taşınıyor ve Boranlı'ya gelinceye kadar neredeyse kaynayacakmış gibi ısınıyordu. İnsanın üzerindeki elbise de iki gün içinde kavrulup yırtılıyor, lime lime oluyordu. Doğrusu Sarı Özek'te kış hayatı bundan daha kötü değildi. Bu sıcakta yaşamaktansa en şiddetli soğuklarda yaşamayı tercih ederdi insan. Boranlı Yedigey o müthiş sıcakların olduğu günlerde sanki bunun sorumlusu suçlusu kendisiymiş gibi Abu Talip'i biraz yüreklendirmek, avutmak istedi. Burada her yaz böyle geçmez. Bu defaki yaz sıcağı görülmemiş bir şey. 15-20 gün daha dayanırsak hava serinler, bizi mahveden bu lanet sıcaklar biter. Bazen Sarı Özek'te yaz sonuna doğru hava birden değişir ve çok güzel bir hava kışa kadar devam eder. Hayvanlar canlanır, semirir, güçlenirler. Birçok belirtiler var, hissediyorum. Bu yılda sonbahar öyle güzel olacak. Biraz daha sabret. Abu Talip gülümsedi. Kesin mi bu söylediğin? Hemen hemen kesin. Umut verdiğin için sağ ol. Bak, hamama girmiş gibi ter içindeyim. Ben kendim için kaygılanmıyorum. Zarife ve ben sıkıntının bundan beterini de gördük. Katlanırız. Ben çocukları düşünüyorum. Hallerine baktıkça içim parçalanıyor. Boranlı'nın çocukları o yaz perişandılar. Yüksek ısı onları kavuruyor, halsiz düşürüyor, zayıflatıyordu. O boğucu sıcaklarda başlarına sokacak bir serin köşe bulamıyorlardı. Ne bir yeşil ağaç vardı ne de ufacık bir dere. Baharda bozkır canlanıp dereler, yamaçlar kısa bir süre için yeşerince çocukların keyfine diyecek olmaz. O zaman top koşturur, saklambaç oynar, kırda koşup sümbül kıranları, gelenileri kovalarlar. Uzaktan onların bağırışmalarını duymak insanı neşelendirir, zevklendirir. Fakat o yazın sıcağı çocukları pek mutsuz etmişti. En hareketli, en taşkın çocuklar bile o dayanılmaz sıcaktan ezilmiş, suspus olmuşlardı. Gün boyunca dışarıda evlerin gölgeli tarafında oturuyor, ancak tren geçerken çıkıyorlardı oradan. Trenler tek eğlenceleriydi. Katarların kaçının o yana, kaçının bu yana geçtiğini, her birinde kaç yük, kaç yolcu vagonu olduğunu sayıyor, eğleniyorlardı. Bir yolcu treni kavşaktan geçerken biraz yavaşlasa, çocuklar onun duracağı umuduna kapılıyor, güneşten korunmak için minik ellerini kaldırarak olağanca hızlarıyla koşuyorlardı. Sanki trene binip gidecek, bu kavurucu sıcaklardan kurtulacaklardı. Ama vagonlar uzaklaşınca arkadan gıpta ve üzüntüyle baka kalırlardı. Onların bu halini görmek yüreğini parçalıyordu insanın. Kapıları pencereleri ardına kadar açılmış vagonlarda giden yolcular da bunalıyordu sıcaktan. Pis kokular ve sinekler yüzünden bayılacak gibiydiler. Ama onların bir umutları, sabır güçlerini artıran bir güvenceleri vardı. En çok 2 gün içinde serin suları, yeşil ormanları bulunan bir bölgeye geleceklerini biliyorlardı. O yaz bütün büyükler, analar babalar çocuklar için çok üzülüyorlardı. Ama bu Abu Talip'in neler çektiğini Zarife'den başka yalnız Yedige'yi anlıyordu. Bir gün Zarife ile Yedige arasında bu konuda bir konuşma geçti ve Yedige onların geçirdiği sıkıntılar, talihsizlikler hakkında biraz daha bilgi edinmiş oldu. O gün hat boyunca çalışıyor, yola çakıl döşüyor ve bunu titreşimden gevşeyen rayların, traverslerin altına sokuyorlardı. Trenler gelip geçtikçe aralarda yapıyorlardı bu işi. Güneş altında ağır zor bir işti bu. Öğleye doğru Abu Talip boş bir bidon alarak sözde o sıcak sudan getirmek için tankerin yanına gitti. Asıl amacı orada duran çocuklara bir göz atmaktı. O müthiş sıcağa rağmen demir yolunda hızlı hızlı yürüyordu. Aklı çocuklardaydı ve bir an önce görmek istiyordu onların ne durumda olduklarını. Kirli terli fanilası kemiği çıkmış omuzlarına yapışmıştı. Başında saçaklanmaya başlamış bir hasır şapka, ayaklarında bağsız bir ayakkabı vardı. Pantolon iyice zayıflamış bacaklarında yürüdükçe ki yana sallanıyordu. Etrafına hiç bakmadan ayakkabılarını sürüye sürüye traverslerin üzerinden yürüyor, o sırada arkadan gelen bir trenin sesini duymuyor, dönüp bakmıyordu bile. ''Hey Abu Talip, çekirdemir yolundan sağır mısın, tren geliyor!'' diye bağırdı Yedigi. Abu Talip onu da duymadı. Ancak trenin düdük çalması üzerine yavaşça yol settinden indi, trene de bakmadı ve bu yüzden makinistin ona hiddetle söylenerek yumruk salladığını görmedi. Ne savaş ne esirler kampı saçlarını ağartmamıştı. Çünkü gencecik bir teğmen olarak cepheye gittiği zaman 19 yaşındaydı. Ama o yaz gür saçlarına sarı özek kırı düşmeye başlamıştı. Şakakları şimdiden bembeyazdı. Sarı özek de hep böyle olurdu zaten. Hayat şartları düzelse, güzel günler de olsa yakışıklı, güçlü olduğu meydana çıkardı. Geniş alınlı, kartal burunlu, etli dudaklı, badem gözlüydü. Gırtlağı hafif çıkıntılıydı, boylu poslu, gösterişli bir adamdı. Zarife bazen acı bir gülümsemeyle takılırdı ona. Ah Abu, talihin olsa sahneye çıkar, Otello rolünü çok güzel oynardın derdi. Abu Talip gülerek cevap verirdi. O zaman da ahmaklık edip seni boğardım, bunu mu istiyorsun? Abu Talip'in gerisinden gelen treni aldırmayışı Yedirge'nin canını sıkmıştı. Zarife'ye ona söyle bir daha böyle yapmasın dedi. Tren yolunda yürümek yasaktır. Tren çarpsa makinist suçlu sayılmaz ama mesele o değil. Niçin kendini tehlikeye atıyor? Zarife içini çekti. Güneşten yanmış yüzünden akan teri yeniyle sildi. Onun için çok korkuyorum. Niçin? Korkuyorum Yedike. Senden niye gizleyeceğim? Çocukları ve beni düşünüp kahroluyor. Onun evlenmeme ailem karşı çıktı. Onları dinlemedim. Hele abim çılgına döndü. Aptallık ediyorsun. Hayatın boyunca pişmanlık duyacaksın dedi. Sen bir erkekle değil, felaketin ta kendisiyle evleniyorsun. Doğacak çocukların ve onların çocukları da mutsuz olacak bu evlilik yüzünden. Senin o sevgilinin aklı olsaydı evleneceği yerde gider kendini asardı. Çok daha iyi olurdu bu onun için diye bağırdı bana. Biz kimseyi dinlemedik ve evlendik. Savaş bittiğine göre artık ölülerin, dirilerin hesaplaşması söz konusu olmaz sanıyorduk. Evlendikten sonra hem benim hem onun akrabalarından uzak durduk. Ama inanır mısın bilmem, ağabeyim kalkıp bir dilekçe vermiş. Benim böyle bir adamla evlenmemi engellemek için elinden geleni yaptığını, engel olamadığını, o yüzden de benimle ve Yugoslavya'da uzun süre kalmış Abu Talip Kutubayev adındaki adamla hiçbir ilişkisi kalmadığını bildirmiş. Onun işte bu dilekçesinden sonra başımız dertten kurtulmadı. Nereye gitse kapı dışarı edildik. İşte şimdi de buradayız. Gidecek başka yerimiz de yok. Zarife sustu. Kırılmış saçları sert hareketlerle traverslerin altına sıkıştırmaya başladı. O sırada karşıdan başka bir trenin gelmekte olduğunu gördüler. Kürekleri ve yük tezkeresini alıp yoldan çekildiler. O insanların böylesine güç bir durumda olduklarını anlayan Yedige, bir şey yapmak, onlara yardım etmek istiyordu. Ama elinden bir şey gelmezdi. Çünkü felaketin kökü, kaynağı sarı özek sınırlarının dışındaydı. Kadını ancak şunları söyleyebildi. Biz burada uzun yıllardan beri yaşıyoruz. Siz de alışırsınız. Kendinizi yılgınlığa teslim etmeyin. Hayat böyledir, yaşamak gerek. Bir yandan da kendi kendine şöyle diyordu. Böyle işte. Sarı özeğin ekmeği acıdır. Kışın buraya geldiklerinde kadıncağızın yüzü bembeyazdı. Şimdi kararıp toprak rengini aldı. Kadının kısa zamanda güzelliğini yitirdiğine de acıyordu. Güzel saçları, kaşları, kirpikleri de kavruldu. Dudakları dilim dilim çatladı. Acınacak halde zavallı. Yine de dayanıyor, koy vermiyor kendini. Dik durmaya çalışıyor. Hem iki çocuğu varken dayanmasın da ne yapsın? Aferin sana kadın, aferin. Karşıdan gelen tren sıcak bir yel savurarak ve makineli tüfek gibi sesler çıkararak geçip gitti. Onlar da kürekleri alıp çalışmaya devam ettiler. Yedigey kadını yüreklendirmek ve gerçeği kabul etmesini kolaylaştırmak için "Bak Zarife," dedi. "Burada hayat özellikle çocuklar için çok zor. Bunu kabul ediyorum. Kendi çocuklarıma bakarken benim de içim parçalanıyor. Ama bu sıcak hep böyle devam etmez. Yakında değişir hava. Hem düşün ki yalnız siz değilsiniz Sarıözek'te yaşayan. Çevrenizde başka insanlar da var. Biz varız mesela. Kader böyleymiş diye kendinizi üzmenize, yiyip bitirmenize gerek yok. Katlanacağız." "Ben de ona öyle dedim Yedike. Ama onun neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Üzüntüsünü artırmamak için patavatsızlık etmemeye, tek yanlış kelime kullanmamaya çalışıyorum." "Böyle davranmakla çok iyi ediyorsun Zarife. Ben de bir fırsatını bulup böyle davranmanı isteyecektim senden. Ama sen her şeyi biliyor ve yapıyorsun. Özür dilerim akıl vermek istediğim için. Doğrusu bazen canıma tak ediyor, dayanamıyorum. Kendime de, ona da, özellikle de çocuklara çok acıyor, ağlıyorum. Onun hiçbir suçu yok. Yine de bizi böyle bir yere getirdiği için kendini suçluyor. Üzüntüden kahroluyor. Bizim memleket bambaşkaydı. Alatav, Aladağ yaylasında, ırmaklar arasında iklim başka, hayat başka. Hiç olmazsa yaz aylarında çocukları oraya gönderebilseydik. Ama kime göndereceğiz? Analarımız, babalarımız erken öldüler. Kız ve erkek kardeşlerimi öbür akrabalara gelince... Onları da suçlamıyorum. Ne yapsınlar bizim çocukları? Evvelce de bizden uzak duruyorlardı. Şimdi büsbütün yüz çevirdiler. Bizim ne olduğumuzu bile öğrenmek istemiyorlar. Niçin alsınlar çocuklarımızı? Açıkça sözünü etmiyorsak da ömür boyu buraya saplanıp kalma korkusu aklımızdan çıkmıyor. Abu'nun neler hissettiğini, neler düşündüğünü çok iyi biliyorum. Sonumuzun ne olacağını yalnız Allah bilir. Bundan sonra aralarına derin bir sessizlik çöktü. Bir daha aynı konuya dönmediler. Trenler gelip geçtikçe işi bırakıyor, sonra yine başlıyorlardı çalışmaya. Başka ne yapabilirlerdi ki? Onları teselli etmek için ne söyleyebilir, nasıl yardım ederdi Yedige'yi? Kendi kendine, büsbütün sefaleti itilmiş sayılmazlar. Karı koca çalışarak geçimlerini sağlayabilirler. Onları burada zorla kimse tutamaz ama burada kalmaktan başka çareleri de yok. Ne yarın gidebilirler ne de daha sonra diye düşündü. Yedige bu aile için bu kadar üzülüp kaygılanmasına şaşıyordu. Onların başına gelenlerle doğrudan doğruya bir ilişkisi vardı sanki. Nesi oluyordu bu insanlar? Bu durumdan kendisinin sorumlu olmadığını, elinden de bir şey gelmeyeceğini söyleyebilirdi kendisine. Hem o neci oluyordu da hüküm vermeye, olayların gidişini değiştirmeye kalksın? Basit bir işçiydi. Bozkır'daki diğer işçilerden biri. Hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermeye çalışarak vicdanını harap etmeye, isyan etmeye hakkı var mıydı? Kararların çıktığı yerde bu işleri ondan bin kere daha iyi bilenler vardı. Orada Sarıözek'tekinden daha iyi, daha açık görürlerdi olayları. Ona mı düşmüştü bunlara kafa yorup üzülmek? Ama düşünmeden, üzülmeden edemiyordu işte. Niçin olduğunu pek anlamasa da en çok Zarife için sızlıyordu yüreği. Kadının fedakarlığı, bağlılığı, dayanma gücü, mücadelesi onu hem şaşırtıyor hem de saygısı uyandırıyordu onda. Zarife fırtınadan kanatlarıyla yuvasını korumaya çalışan bir ana kuştu. Onun yerinde başka kadın olsa, bir süre ağlayıp sızladıktan sonra akrabalarının baskısına boyun eğer onların yanına giderdi. Ama Zarife savaş yüzünden kocasının başına gelenlere, onunla birlikte onunla eşit olarak katlanıyordu. Yedike'yi en çok şaşırtan, üzen de buydu. Çünkü bu kadının kocasına yardım edemiyor, çocuklar için bir şey yapamıyor ve bunun içinde sürekli bir üzüntü duyuyordu. Sonraları kader Boranlı'ya böyle bir aileyi düşürdüğü, onu bu ailenin dertleriyle dertlendirdiği için kendini acıdığı zamanlar oldu. Ne diye çekmişti bu acıları? Onlar gelmese bu acıları çekmez, eskisi gibi dertsiz, kaygısız yaşamaya devam ederdi. 6. O gün öğleden sonra Büyük Okyanus'ta Aleut Adaları'nın güneyinde deniz çırpınmaya başladı. Amerika kıtasının düzlüklerinden kopup gelen güneydoğu rüzgarı yavaş yavaş hızını artırarak yönünü iyice belli etti. Koca deniz birden kabarıp çalkanmaya, birbirini kovalayan dalgalar da iyice yükselmeye başladı. Bu durum bir fırtınanın değilse bile denizin uzun süre dalgalı kalacağının bir belirtisiydi. Okyanusun ortasında meydana gelen bu dalgalar konvansiyon uçak gemisi için bir tehlike yaratmazdı. Başka zaman olsa duruşunu değiştirmeye hiç gerek görmezdi. Ama o gün üst mercilerin görüşünü almak için giden ve olağanüstü yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini taşıyan iki uçağın her an dönmesi bekleniyordu. Onun için yan sarsıntıları azaltmak, iniş kolaylığı sağlamak amacıyla burnunu rüzgara çevirdi. İşler yolunda gitti. Önce San Francisco'dan sonra Vladivostok'tan havalanan uçaklar güverteye indiler. Herakil komisyon tam kadroyla dönmüştü. Düşünceli görünüyor ve hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu. Gelişlerinden 15 dakika sonra ortak gezi toplantıyı başlattılar. Toplantının başlamasından 5 dakika sonra da yeğenin uydusu bir gezegende bulunan yörünge istasyonu paritenin kozmonotları 1-2 ve 2-1'e acele bir telsiz bildirisi gönderildi. Bildiri şöyleydi. Yörünge istasyonu denetleyici kozmonotları 1-2 ve 2-1'e bildiri. Güneş sisteminin dışına çıkmış olan parite kozmonotları 1-2 ve 2-1'e hiçbir harekette bulunmamalarını duyurunuz. Ortak yönetim merkezinden yeni bir emir alıncaya kadar yerlerinden kesinlikle ayrılmasınlar. Bundan sonra olağanüstü yetkilerle donatılmış komisyon üyeleri bir dakika kaybetmeden uzay bunalımına bir çözüm bulmak için kendi görüş ve tekliflerini ortaya koymak üzere toplantıyı sürdürdüler. Konvansiyon uçak gemisi burnunu rüzgara vermiş, ardı arkası kesilmeyen dalgalar arasında kımıldamadan duruyordu. O anda bu gemide bütün dünyayı ilgilendiren bir kararın alınmakta olduğunu kimse bilmiyordu. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Ana Beyit mezarlığına 2 saatlik yolları kalmıştı. Sarı özek bozkırlarında cenaze alayı aynı düzende ilerliyordu. Karanar'ın üzerine oturmuş Yedike en önde giderek yol gösteriyordu. Karanar yine yorulmak bilmeyen aynı geniş adımlarla yürümekteydi. Onun ardından traktör ve traktöre koşulu üzerinde Kazangap'ın tabutu bulunan römork vardı. Römork'ta kaynatasının cenazesi yanında tek başına oturan Ayzade'nin kocası ve merhumun damadı vardı. En geride ise Belarus marka yol kazma makinesi. Onları bazen öne geçen, bazen geride kalan, bazen de kendine göre önemli bir sebeple olduğu yerde duralayan geniş göğüslü, kızıl tüylü köpek yolbars takip ediyordu. Tepelerine dikilen güneş iyice kızdırıyordu ortalığı. Yolun büyük bir bölümünü geride bırakmışlardı ama ilerledikçe bir tümseğin ardından başka bir tümsek çıkıyor, engin sarı özek bozkırının ufka kadar uzanan yeni bir görüntüsüyle karşılaşıyorlardı. Şimdi vaktiyle sarı özeği baştan başa istila eden Juan Juanların oturduğu yerden geçiyorlardı. Başka yerlerden gelen ve buralarda uzun süre kalan Juan Juanlar kötü bir nam bırakmışlardı. Onlarla bölgenin yerli göçebe aşiretleri arasında su kuyuları ve otları yüzünden ardı arkası kesilmeyen savaşlar olurdu. Savaşı bazen birikiler kazanırdı, bazen ötekiler. Yenilenler topraklarından bir bölümünü kaybeder, kazananlar ise kendi topraklarını büyütür ama yine yan yana yaşamaya devam ederlerdi. Yelizarov'un anlattıklarına göre o zamanlar sürü beslemeye elverişli olan sarı özek, uğrunda savaşmaya değermiş. O zamanlar ilkbaharda ve sonbaharda bol yağmur yağarmış. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini beslemeye yetecek kadar bol ot bitermiş buralarda. Bundan başka buraya tüccarlar gelir, panayırlar kurulur, her türlü alışveriş yapılırmış. Fakat bir zaman gelmiş, iklim birden değişmiş, yağmurlar yağmaz, otlar bitmez olmuş, kuyular kurumuş. Sürülerini ot bulamayan göçebeler ve buraları uzaktan gelip işgal eden Juan Juanlar sürülerini alıp dağıtmışlar. Juan Juanlar bir daha hiç görülmemiş. Şimdi Volga denen İtil Nehri boyuna gitmişler ve burada batıp yok olmuşlar. Ne geldikleri yeri bilen var, ne gittikleri yeri. Bir söylentiye göre de lanetlenmişler, kargılanmışlar. Kışın itinin üzerinden geçerlerken buzlar yarılmış, çoluk çocukları, malları, davarlarıyla buzların altında kalmışlar. Sarı özeğin yerlileri olan kazaklar ise ülkelerini terk etmemiş. Yeni yeni kuyular kazıp su buldukları yerlerde toplanmışlar. Yine de pek tenhaymış. Sarı özek ancak savaştan sonra su taşıyan tankerler işe koyulduğu zaman başlamış. Tanker sürücüsü bölgeyi iyi tanırsa otlakta 3-4 ayrı yerdeki sürülerin su ihtiyacını karşılıyormuş. Büyük sürü sahipleri çevredeki sovhozlar ve kolhozlar o zamanlar buralarda mandıralar kurmayı, böyle bir yatırımın neye mal olacağını ve risklerini bile düşünmüşler. İyi ki bunu düşünürken epey zaman kaybetmişler ve bu arada Ana Beyit yakınında bir şehir oluşuvermiş. Posta kutusu diyorlardı bu atsız şehire. Posta kutusuna gittim, posta kutusundan geldim, posta kutusundan şunu aldım, bunu aldım diyorlardı. Posta kutusu zamanla büyümüş, bir asfalt yolla bir yandan uzay üstüne, öbür yandan demir yoluna bağlanmış ve buraya yabancıların girmesi yasaklanmıştı. İşte Sarı Özek'te bu defa endüstrileşmiş bir yerleşim kurulması böyle olmuştu. Orada geçmişten kalan tek iz Ana Beyit mezarlığıydı. Devenin çift hörgücü gibi tıpatıp birbirine benzeyen ve bu yüzden İkiz Tepe, İkiz Tepe denilen iki tepenin üzerindeydi ana beyit. Bu mezarlık bölgenin en kutsal mezarlığı sayılıyordu. Eskiden bazı aileler ölülerini buraya öyle uzak yerlerden getirirlerdi ki cenaze alayı geceyi bozkırda geçirmek zorunda kalırdı. Ve ölünün yakınları merhumu ana beyite gömmüş, ona böyle bir saygı gösterebilmiş olmaktan haklı bir gurur duyarlardı. Halk içinde en çok sayılan, sevilen, bilgili, haklı bir üne sahip insanlar buraya gömülürlerdi. Her şeyi bilen ve bölgeyi çok iyi tanıyan Yelizarov bu mezarla Sarı Özek Anıt kabrederdi. O gün Boranlı Demiryolu istasyonundan çıkıp bozkırda ilerleyen develi, traktörlü, kazma makineli ve köpekli tuhaf cenaze alayı işte oraya gitmekteydiler. Ana beyit mezarlığının bir efsanesi, Juan Juanların bozkırı işgal ettikleri çağlara dayanan bir hikayesi vardı. Sarı Özeği işgal eden Juan Juanlar tutsaklara korkunç işkenceler yaparlarmış. Bazen de onları komşu ülkelere köle olarak satarlarmış. Satılanlar şanslı sayılırmış çünkü bunlar bazen bir fırsatını bulup kaçar, ülkelerine dönerek Juan Juanların yaptığı işkenceleri anlatırlarmış. Ama asıl işkenceyi genç ve güçlü oldukları için satmadıkları esirlere yaparlarmış. İnsan hafızasını yitirmesine, deli olmasına yol açan bir işkence usulleri varmış. Önce esirin başını kazır, saçları tek tek kökünden çıkarırlarmış. Bunu yaparken usta bir kasap oracıkta bir deveyi yatırıp keser, derisini düzermiş. Derinin en kalın yeri boyun kısmıymış ve oradan başlarmış yüzmeyi. Sonra bu deriyi parçalara ayırır, taze taze esirin kan içinde olan kazınmış başına sımsıkı sararlarmış. Böylece sarılan deri bugün yüzücülerin kullandığı kavuçuk başlığa benzermiş. Buna deri geçirme işkencesi derlermiş. Böyle bir işkenceye maruz kalan tutsak ya acılar içinde kıvranarak ölür ya da hafızasını tamamen yitiren, ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan bir mankurt, yani geçmişini bilmeyen bir köle olurmuş. Bir devenin boynundan 5-6 kişinin başını saracak deri çıkıyormuş. Bundan sonra deri geçirilen tutsağın boynuna başını yere sürtmesin diye bir küçük ya da tahta kalıp bağlar, yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye uzak, ıssız bir yere götürürler, elleri ayakları bağlı, aç, susuz, yakan güneşin altında öylece birkaç gün bırakırlarmış. Bu tutsaklar birer mankurt olmadan yakınları bir baskın düzenleyip onları kurtarmasın diye yanlarına gözcüler koyarlarmış. Açık bozkırda her taraf kolayca görüldüğü için gizlice gelip baskın yapmak kolay olmazmış. Juan Juanların bir tutsağa mankurt yaptıkları duyulur, öğrenilirse artık onu en yakınları bile gerek zorla, gerek fidye vererek kurtarmak istemezlermiş. Çünkü bir mankurt eski vücuduna saman doldurulmuş bir korkuluktan, bir mankenden farksız olurmuş onlar için. Bununla birlikte bir defasında adı tarihe Nayman Ana olarak geçen bir göçebe kadın, oğlunun başına gelenlere dayanamamış, onu kurtarmak istemiş. Efsane böyle anlatır. Ana Beyit mezarlığının adı da buradan gelir. Ana Beyit, ana barınağı, ana huzuru demektir. Sarı Özeğin kızgın güneşine mankurt olmaları için bırakılan tutsakların çoğu ölür, 5-6 kişiden ancak bir ya da ikisi sağ kalırmış. Onları öldüren açlık ya da susuzluk değil, başlarına geçirilen soğumamış deve derisinin güneşte kuruyup büzülmesi, başlarını mengene gibi sıkıp dayanılmaz acılar vermesiymiş. Bir yandan deve derisi büzülüyor, bir yandan da kazınan saçlar büyüyüp başına batıyormuş. Asyalıların saçları fırça gibi sert olur zaten. Kıllar üste doğru çıkamayınca içeri doğru uzar ve diken gibi batarmış. Bu dayanılmaz acılar sonunda tutsak ya ölür ya da aklını hafızasını yitirirmiş. Juan Juanlar işkencenin 5. günü sağ kalan var mı diye gelip bakarlarmış. Bir teki bile sağ kalmışsa amaçlarına ulaşmış sayarlarmış kendilerini. Hafızasını yitirmiş tutsağı alır, boynundaki kalıbı çıkarır, ona yiyecek içecek verirlermiş. Köle zamanla kendine gelir, yiyip içerek gücünü toplarmış. Ama o bir mankurtmuş artık ve böyle bir köle pazarlarda güçlü kuvvetli 10 tutsak değerinde sayılırmış. Hatta Juan Juanlar arasında bir gelenek varmış ki buna göre aralarında çıkan bir kavgada bir mankurt öldürülürse bunun için ödenecek bedel hür bir insanın ölümü için ödenecek bedelden 3 kat fazla olurmuş. Bir mankurt kim olduğunu, hangi soydan, hangi kabileden geldiğini, anasını, babasını, çocukluğunu bilmezmiş. İnsan olduğunun bile farkında değilmiş. Bilinci, benliği olmadığı için efendisine büyük avantaj sağlarmış. Ağzı var, dili yok, itaatli bir hayvandan farksız, kaçmayı düşünmeyen, bu yüzden hiç tehlike arz etmeyen bir köleymiş. Köle sahibi için en büyük tehlike, kölenin baş kaldırması, kaçmasıdır. Ama mankurt isyanı, itaatsizliği düşünemeyen tek varlıkmış. Efendisine köpek gibi sadık, onun sözünden asla çıkmayan, başkalarını dinlemeyen, karnını doyurmaktan başka bir şey düşünemeyen bir yaratık. En pis, en güç işleri, büyük sabır isteyen çekilmez işleri gık demeden yaparlarmış. Sarı Özeğin ıssız, engin, kavurucu çöllerini ancak bir mankurt dayanabileceği için buralarda deve sürülerini gütme işi onlara verilirmiş.